Ayrım 29, Nemesis, Joe Nesbo, Sayfa 403, 38. Bölüm, Fusiform Gyrus. Tom Waller armağını uzatırken kadına dokunmamaya özen gösterdi. Çünkü Beate korkmuş bir antilopun beden diliyle konuşuyordu. Yırtıcı hayvanlar fark edebilirlerdi bunu. Kadının yanından geçip oturma odasına girdi ve kanepeye oturdu. Peşinden gelen Beate ayakta kaldı. Waller etrafa bakındı. Genç kadınların dairelerine sık sık giderdi ve hepsinin de dekorasyonu az çok aynıydı. Kişisel ama orijinallikten uzak, konforlu ama sıkıcı. "Açmayacak mısın?" diye sordu. Beate armağını açtı. "Bir CD," dedi şaşkınlıkla. "Sıradan bir CD değil," dedi Waller. "Purple Rain. Çalsana anlayacaksın." Beate'nin tıpkı ona benzeyen diğer kadınlar gibi stereo müzik seti dediği berbat radyolu disk çaları çalıştırmasını seyretti. Bayan Lön güzel sayılmazdı ama kendine özgü bir tatlılığı vardı. Vücudu çok seksi değildi, yeterince kıvrımlı değildi ama zayıf ve formdaydı. Waller'ın ona yaptığı şeylerden hoşlanmıştı, sağlıklı bir şevk sergilemişti. En azından Waller'in daha yumuşak takıldığı ilk birkaç seferde. Evet, Waller onunla birden fazla kez birlikte olmuştu. Bu şaşırtıcıydı aslında çünkü kadın hiç tipi değildi. Sonra bir akşam Waller ona tam istediği gibi davranmıştı. Beate ise Waller'ın birlikte olduğu kadınların çoğu gibi o ruh haline pek girmemişti. Bu da Waller'i iyice azdırmıştı. Birlikte olduğu kadınlar Waller'in azdığı zamanlardan sonra bir daha aramazlardı genellikle. Waller bunu umursamazdı. Beate mutlu olmalıydı, ucuz kurtulmuştu. Başına çok daha kötü şeyler de gelebilirdi. Birkaç akşam önce Beate onu ilk kez nerede gördüğünü hatırladığını söylemişti durup dururken. "Grüner Lokka'da," demişti. "Akşam vaktiydi ve sen kırmızı bir arabada oturuyordun. Sokaklar kalabalıktı, pencereni indirmiştin. Kış mevsimiydi geçen sene." Waller çok şaşırmıştı. Çünkü hatırladığı kadarıyla geçen kış Grüner Lokka'ya tek bir kez gitmişti. Ellen Gielten'i öbür dünyaya postaladıkları cumartesi akşamı. Beate Waller'ın tepkisini görünce "Yüzleri hatırlarım," demişti muzafferce bir gülümsemeyle. "Fusiform Gyrus, beynin insan yüzlerini tanıyan kısmı. Benimki anormal, panayırlarda çalışmam gerekirdi aslında." "Anlıyorum," demişti Waller. "Başka ne hatırlıyorsun?"
"Biriyle konuşuyordun."
Waller dirseklerinin üstünde doğrulup kadının üstüne eğilmiş ve gırtlağını baş parmağıyla okşamıştı. Onun nabzını hissetmişti. Kadın ürkmüş bir tavşan yavrusu gibiydi. Yoksa Waller'ın nabzı mıydı bu? "O kişinin yüzünü de hatırlıyorsundur herhalde, değil mi?" diye sormuştu. Beyni çok hızlı çalışıyordu. Beate'nin bu gece burada olduğunu bilen var mıydı? Kadın onun sözünü dinleyerek ilişkilerini gizli tutmuş muydu? Lavabonun altında çöp torbası var mıydı? Beate ona dönerek şaşkınca gülümsemişti.
"Ne demek istiyorsun?"
"Diğer kişinin fotoğrafını görsen tanır mısın?" Beate ona uzun uzun bakmıştı, ihtiyatla öpmüştü. Demişti Waller diğer elini yorganın altından çıkararak.
Hayır, sırtı bana dönüktü."
"Ama kıyafetinden tanıyabilirsin, yani onu teşhis etmen istense." Beate başını hayır anlamında sallamıştı.
"Fusiform Gyrus sadece yüzleri tanır, beynimin geri kalanı tamamen normal."
"İçinde oturduğum arabanın rengini hatırladın ama."
Beate gülerek ona sokulmuştu. "Demek ki gördüğüm şeyi beğenmişim, değil mi?"
Waller kadının boynundaki elini yavaşça indirmişti. İki akşam sonra Beate'nin yanında dizginlerini koparmıştı ve Beate Waller'ın o halini görmeye, duymaya ya da hissetmeye zorlanmaktan hoşlanmamıştı. Hoparlörlerden Van Dow's Cry'ın girişi gelmeye başladı bangır bangır. Beate sesi kıstı.
"Ne istiyorsun?" diye sordu koltuğa oturarak.
"Dediğim gibi özür dilemek istiyorum."
"Tamam, diledin işte, artık o konuyu kapatalım, olur mu?"
Beate göstere göstere esnedi.
"Yatmaya gidiyordum Tom."
Waller sinirlenmeye başladığını hissediyordu. Görüşünü çarpıtıp bulandıran kırmızı sisi değil, netlik ve enerji getiren parlak beyaz ısıyı duyumsuyordu. "Tamam, sade de gelelim. Harry Hall nerede?"
Beyate güldü. Prince tiz bir çığlık attı. Tom gözlerini kapadı. Damarlarında buzul suyu gibi akan hiddet içini güçle dolduruyordu. Harry sırra kadem bastı, akşam seni aradı. Sana e-postalar da gönderdi. Sen onun bağlantısısın. Şu an güvenebileceği tek kişisin. Nerede o?
Çok yorgunum Tom. Kadın ayağa kalktı. Yanıtlayamayacağım başka sorularım varsa yarına sakla.
Tom Waller kımıldamadı. Bugün Botsen'deki bir hapishane görevlisiyle ilginç bir konuşma yaptım. Biz şehirdeki polislerin yarısıyla birlikte Harry'i ararken o dün gece orada burnumuzun dibindeymiş. Harry'nin Raskol'la işbirliği yaptığını biliyor muydun?
Neden bahsettiğini bilmediğim gibi bunların vakayla ne ilgisi olduğunu da bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum ama oturmanı tavsiye ederim Beyate. Sana kısa bir öykü anlatacağım. Harry ile arkadaşları hakkındaki fikrini değiştirecek bence.
Cevabım hayır Tom, git buradan.
Peki ya sana bu öyküde baban da var desem?
Beyati'nin dudaklarının seyirdiğini görünce hedefi 12'den vurduğunu anladı.
Benim nasıl desem, sıradan polislerin ulaşamayacağı bilgi kaynaklarım var. Yani babanın Ryan'da vurulduğu sırada olanları biliyorum. Onu kimin vurduğunu da biliyorum.
Beyate ağzı açık baka kaldı. Waller güldü.
Bunu beklemiyordun değil mi?
Yalan söylüyorsun.
Babam bir uzi ile göğsünden 6 kurşunla vuruldu. Raporda yazılanlara göre bankaya soyguncularla uzlaşmak için girmiş. Tek başına ve silahsız. Dolayısıyla da pazarlık gücü zayıf olduğu halde. Soyguncuları huzursuz edip saldırganlaştırmaktan başka bir şey yapamazdı. Büyük bir hataydı onunki, anlaşılmazdı. Üstelik babanın profesyonelliği efsaneydi. Aslında yanında bir meslektaşı vardı. Geleceği parlak olan genç bir polis memuru. Ümit vaat eden bir yükselen yıldız. Ama o daha önce hiç banka soygunu görmemiş, ateş açan soyguncularla karşılaşmamıştı. Amirlerinin canını sıkmayı hiç istemiyordu ve o gün babanı işten sonra eve bırakacaktı. Yani baban Ryan'a kendisine ait olmayan bir arabayla geldi. Ama raporda bu yok. Sen anneciğinle birlikte haberi aldığında babanın arabası garajda duruyordu değil mi Beyate?
Kadının boyun damarlarının şiştiğini, kabarıp mavileştiğini gördü. Canın cehenneme Tom.
Hadi gel de babacığının kısa öyküsünü dinle dedi Waller yanındaki kanepe minderine pat pat vurarak. Çünkü çok alçak sesle konuşacağım ve söyleyeceklerimi cidden duyman gerektiğini düşünüyorum.
Kadın gönülsüzce bir adım yaklaştı, o kadar.
Tamam dedi Tom. O gün, bu arada hangi aydı Beyate?
Haziran diye fısıldadı Beyate.
Haziran evet, haberi telsizden duydular. Banka şubesi yakındaydı. Oraya gidip dışarıda konuşlandılar, silahlıydılar. Genç polis memuruyla deneyimli dedektif. Kurallara uydular, destek kuvvet gelmesini ya da soyguncuların bankadan çıkmalarını beklediler. Bankaya girmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Ta ki soygunculardan biri banka kapısında belirene dek, adam tabancasını banka müdiresinin kafasına dayamıştı. Babana seslendi. Adam onları içeriden görmüş ve dedektif Lön'ü tanımıştı. Kadına zarar vermeyeceğini ama bir rehineye ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadının yerine Lön'ün geçmesini kabul edecekti ama bunun için Lön'ün tabancasını bırakıp bankaya tek başına girmesi gerekiyordu. Baban ne yaptı peki? Düşündü, hızlı düşünmesi gerekiyordu. Kadın şoktaydı. İnsanlar şok yüzünden ölebilirler. Baban karısını, anneni düşündü. Aylardan Haziran, günlerden Cuma'ydı. Hafta sonu gelmek üzereydi. Ve güneş, hava güneşli miydi Beyate?
Beyate başıyla onayladı.
Baban bankanın içini hayal etmeye çalıştı. Oradaki gerilimi, umutsuzluğu, sonra kararını verdi. Kararı neydi? Kararı neydi Beyate?
İçeri girdi. Beyate duygulu bir sesle fısıldamıştı.
İçeri girdi. Waller sesini alçalttı. Dedektif Lön içeri girdi. Genç polis de beklemeye başladı. Destek kuvvet gelmesini bekledi. Kadının bankadan çıkmasını bekledi. Birilerinin ona ne yapacağını söylemesini bekledi. Belki de bütün bunlar bir rüya ya da eğitim provasıydı. Belki de evine gidebilirdi çünkü günlerden Cuma'ydı ve hava güneşliydi. Ama bir ses duydu. Waller tabanca sesi çıkardı. Baban ön kapıyı yaslanıp açarak yere düştü. Vücudunun yarısı bankanın içinde, yarısı dışındaydı. Göğsünde 6 kuruşum vardı.
Beyate koltuğa çöktü. Genç polis dedektifin yerde yattığını görünce bunun bir prova olmadığını anladı. Rüya olmadığını da. İçeridekilerde gerçek otomatik silahlar vardı ve bir polisi gözlerini kırpmadan öldürmüşlerdi. Genç polis hayatında ilk ve son kez o kadar korktu. Bu durumla ilgili yazılar okumuştu. Psikoloji dersinde notları iyiydi ama panikliyordu. Sınavdayken hakkında sular seller gibi yazdığı paniğe bizzat kapılmıştı. Arabasına binip gitti, evine gitti. Yeni evlendiği genç karısı onu karşılamaya çıktı ve akşam yemeğine geç kaldığı için kızdı. Genç polis karısının azarlarını okul çocuğu gibi uslu uslu dinleyip bir daha yapmayacağına söz verdi. Sonra yemek yediler. Yemekten sonra televizyon seyrettiler. Bir muhabir bir banka soygunu sırasında bir polisin vurulduğunu söyledi. Senin babanın öldüğünü.
Beyate yüzünü ellerine gömdü. Her şeyi hatırlamıştı. O günün tamamını. Anlamsızca mavi gökyüzündeki yuvarlak güneşe hayretle bakışını. O da yalnızca rüyada olduğunu düşünmüştü.
O banka soyguncuları kimdi acaba? Babanın adını bilen, banka soymayı bilen, dışarıdaki iki polis memurundan yalnızca dedektif Lön'ün tehlikeli olduğunu bilen kimdi? Babanı ikilemde bırakacak ve hangi seçimi yapacağını bilecek kadar soğukkanlı ve hesaplayıcı olan kimdi? Kimdi o Beyate?
Kadının parmaklarının arasından gözyaşları süzülüyordu.
Rast dedi Beyate burnunu çekerek. Duyamadım Beyate.
Raskol.
Raskol evet ve sadece onun işiydi. Yanındaki adam küplere bindi. Biz soyguncuyuz, katil değiliz dedi. Teslim olup Raskol'u ele verme tehdidinde bulunacak kadar aptaldı. Neyse ki Raskol'a yakalanmadan ülkeyi terk etmeyi başardı.
Beyate hüngür hüngür ağlıyordu. Vağlır bekledi.
İşin en komik tarafı ne biliyor musun? Babanın katilinin seni kandırmasına izin verdin. Tıpkı baban gibi.
Beyate başını kaldırdı. Ne? Ne demek istiyorsun?
Bağlar omuz silkti. Raskol'a katilin kim olduğunu sordunuz. O da cinayet davasında kendisinin aleyhinde tanıklık etme tehdidinde bulunan birinin peşindeydi. Ne yaptı peki? O aradığı kişiyi hedef gösterdi elbette.
Levgret değil mi?
Beyate gözlerini sildi. Neden olmasın, onu bulmasına yardım edin diye. Okuduğuma göre Grette'yi bulduğunuzda adam bir ipin ucunda sallanıyormuş, intihar etmiş. Bence bu doğru olmayabilir. Birileri oraya sizden önce gitmiş olabilir.
Beyate genzini temizledi. Bazı ayrıntıları unutuyorsun. Birincisi intihar notu bulduk. Lev çok şey yazmamış ama kardeşiyle konuştum ve bana Lev'in Dizengrada'daki dairede bulunan eski okul defterlerini verdi. Onları Kripos'taki yazı uzmanı Jean Hu'ya götürdüm. Adam intihar notunu Lev'in yazdığını onayladı. İkincisi Raskol zaten hapiste. Yani ceza alma korkusuyla cinayet işlemesi için sebep yok.
Waller başını hayır anlamında salladı. Sen zeki bir kızsın ama tıpkı baban gibi sen de insan psikolojisinden çok anlamıyorsun. Suçluların zihnini nasıl işlediğini anlamıyorsun. Raskol hapiste sayılmaz. Botsen'de geçici olarak kalıyor o kadar. Ama cinayetten hüküm giyerse iş değişir. Bu arada sen onu ve arkadaşı Harry Hall'u koruyorsun.
Öne eğilip elini kadının koluna koydu.
Seni üzdüysem kusura bakma Beyate ama artık gerçeği biliyorsun. Baban hata yapmamıştı ve Harry onu öldüren adamla birlikte çalışıyor. Ne diyorsun? Harry'i birlikte arayalım mı?
Beyate gözlerini sıkıp son gözyaşı damlasını da çıkardı. Sonra gözlerini açtı. Valerin uzattığı mendili aldı.
Tom dedi, sana açıklamam gereken bir şey var. Gerek yok. Valer onun elini okşadı. Seni anlıyorum. Arkadaşına ihanet etmek istemiyorsun. Baban ne yapardı onu düşün. Profesyonel olmak diye bir şey var değil mi?
Beyate onu inceledi, sonra başını yavaşça sallayarak onayladı. Derin bir soluk aldı, tam o anda telefon çaldı.
Açacak mısın dedi Waller, 3 çalıştan sonra.
Annem arıyor dedi Beyate, onu 30 saniye sonra ararım.
30 saniye mi?
Harry'nin yerini bilsem bile bunu söyleyeceğim en son kişinin sen olduğunu söylemem için yeterli bir süre. Mendili Valra geri verdi ve senin ayakkabılarını giyip evimden gitmen için. Tom Valr hiddetinin sırtından boynuna gayzer gibi çıktığını hissetti. Bir an bu hissin tadını çıkardıktan sonra kadını tutup zorla altına çekti. Beate inleyerek direndi ama Valer ereksiyonunu kadının hissedebildiğini ve onun sımsıkı kapalı dudaklarının birazdan açılacağını biliyordu. Harry 6. çalıştan sonra kapatıp telefon kulübesinden çıktı. Arkasındaki kız usulca içeri girdi. Harry sırtını Kjöl Bergata'ya rüzgara dönüp sigara yaktı ve otoparkla karavanlara doğru duman üfledi. Gerçekten komik bir durumdu. İşte buradaydı. Bir tarafta adli tıp bir taş atımı ötedeydi. Diğer tarafta emniyet müdürlüğü vardı. Üçüncü taraftaysa karavanlar duruyordu. Çingene kıyafeti giymişti. Bir kaçaktı. İnsan gülmekten ölebilirdi. Harry'nin dişleri takır diyordu. Tam arkasına dönerken trafiğin yoğun olduğu ama yayaların pek görünmediği caddeden bir polis arabası geçti. Harry uyuyamamıştı. Zaman geçip giderken bir şey yapmamaya katlanamıyordu. İzmariti topuğuyla ezdi. Tam gidecekken telefon kulübesinin boşalmış olduğunu gördü. Saatine göz attı. Vakit neredeyse gece yarısıydı. Beate'nin evde olmaması tuhaftı. Belki de uyuyakaldığından telefona yetişememişti. Harry numarayı tekrar aradı. Kadın hemen açtı. Beate.
Benim Harry. Uyandırdın mı?
Ben, evet.
Kusura bakma, yarın arayayım mı?
Hayır, şimdi uygunum.
Yalnız mısın?
Sessizlik. Neden sordun?
Sesin şey geliyor. Neyse boş ver, bir şey buldun mu?
Harry kadının nefesini toplamak istercesine yutkunduğunu duydu. Weber bardaktaki parmak izlerini inceledi. Çoğu sana ait. Tortunun analizi 2 günde bitermiş.
Harika.
Depondaki dizüstü bilgisayara gelince e-posta gönderme tarihini ayarlamayı sağlayan özel bir program varmış anlaşılan. E-postalarda en son Anna Betsy'nin öldüğü gün değişiklik yapılmış.
Harry buz gibi soğuk rüzgarı hissetmiyordu artık.
Yani o bilgisayar depona konulduğunda sana gönderilecek e-postalar içindeymiş dedi Beate. Pakistanlı komşunun bilgisayarı epey zaman önce depo odanda görmesini açıklıyor bu.
Bilgisayar onca zamandır kendi kendine mi çalışıyormuş yani?
Fişi takılıydı sonuçta, cep telefonu da bağlıydı.
İşe bak, Harry alnına şaplak vurdu. Ama bu durumda dizüstü bilgisayarı programlayan adam olayların akışını tamamen öngörmüş oluyor. Her şey bir kukla gösterisiydi o kadar, biz de kuklalardık.
Öyle görünüyor Harry.
Buradayım, kendime gelmeye çalışıyorum sadece. Ben en iyisi bunları düşünmeyeyim bir süre. Hepsini birden duymak fazla geldi. Peki sana ismini verdiğim şirketten bir şey çıktı mı?
Şirket, evet. O konuda bir şey yaptığımı nereden çıkardın?
Hiç, sen söyledin ya şimdi.
Ben bir şey söylemedim.
Söylemedin ama konuşma tarzın umut vericiydi.
Öyle mi?
Bir şey buldun değil mi?
Bir şey buldum.
Söyle hadi.
O anahtarcının muhasebecisini aradım. Bir kadın bana orada çalışan kişilerin ulusal sigorta numaralarını verdi. 4 kişi tam gün, 2 kişi de yarım gün çalışıyormuş. Numaraları kriminal kayıtlarda ve sosyal güvenlik kayıtlarında araştırdım. Çalışanlardan 5'inin sabıka kaydı temiz ama biri...
Evet.
Sabıka kaydı sayfalar sürüyor. Çoğunlukla uyuşturucudan hüküm giymiş, eroin ve morfin satmaktan. Ama sadece az miktarda esrar bulundurmaktan hapis yatmış. Haneye tecavüzden ve 2 silahlı soygun suçundan da hapse girmiş.
Şiddet mi kullanmış?
Soygunlardan birinde tabanca kullanmış. Ateş etmemiş ama silah doluymuş.
Mükemmel. Aradığımız adam o. Sen bir meleksin. Adı ne?
Alf Gudnerud. 30 yaşında bekar. Thor Olsen sokağı 9 numarada oturuyor. Görünüşe göre yalnız yaşıyor.
Adıyla adresini tekrar söylesene.
Beate bunu yaptı.
Gunnerud'un öyle bir sabıka kaydı varken anahtarcıda iş bulabilmesi inanılmaz.
Birger Gunnerud şirketin sahibi olarak görünüyor.
Evet anladım. Sen her şeyin yolunda olduğuna emin misin?
Sessizlik.
Beate.
Her şey yolunda Harry, ne yapacaksın?
O adamın evine bir göz atmayı düşünüyordum. İlginç bir şeyler öğrenebilirim belki. Öğrenirsem seni onun evinden ararım. Araba gönderirsiniz ve kanıtları kitabına uygun şekilde toplarız.
Oraya ne zaman gideceksin?
Neden sordun?
Tekrar sessizlik. Aradığında evde olayım diye.
Yarın 11'de. Umarım o sırada adam işte olur.
Harry telefonu kapatınca durup şehrin üstünde sarı bir kubbe gibi uzanan bulutlu gece göğüne baktı. Bir yerden müzik sesi geliyordu. Hayal meyal duyuluyordu. Prince'in Purple Rain'i. Harry telefona bozukluk atıp 188 bir aradı.
Alf Bunnerud'un telefon numarasını istiyorum.
Taksi gecenin içinde trafik ışıklarının arasından, sokak lambalarının altından ve şehir merkezi tabelasının yanından sessiz bir siyah balık gibi süzülerek geçti.
Böyle buluşmayı sürdüremeyiz dedi Einstein. Evden getirdiği siyah dolabı Harry'nin giymesini aynadan seyretti.
Levyeyi aldın mı diye sordu Harry.
Bagajda, ya herif evdeyse?
Evde olan insanlar telefon çalınca açarlar genellikle.
Peki ya sen onun evindeyken gelirse?
O zaman dediğimi yap. Kesik kesik korna çal iki kez.
Tamam tamam ama adamın görünüşünü bilmiyorum.
Dediğim gibi 30 yaşlarında 9 numaraya öyle birinin girdiğini görürsen korna çal.
Einstein mahalledeki halk kütüphanesinde bulunan Şehrin Babaları 4 adlı tozlu kitabın 265. sayfasında Thor Olsens denen o iç bayıcı, çirkin sokak şeklinde bahsedilen pis, yoğun trafikli, berbat sokaktaki park edilmez tabelasının önüne park etti. Sokağın bu hali o gece Harry'nin işine geliyordu. Gürültü gelip geçen arabalar ve karanlık kendisini ve bekleyen taksiyi kamufle edecekti. Harry Levy'yi deri ceketinin koluna sokup sokağın karşı tarafına çabucak geçti. 9 numaranın girişinde en az 20 zil bulunduğunu görünce rahatladı. Eve girmeye çalışırken görülürse yanlış daireye geldiğini söyleyebilirdi.
Alf Gunnerud'un ismi sağdaydı, alttan ikinci zildeydi. Harry binanın sağ tarafına baktı. Dördüncü katın pencereleri karanlıktı. Harry zemin kat ziline bastı. Uykulu bir kadın sesi karşılık verdi.
''Merhaba, Alf'a gelmiştim de'' dedi Harry. ''Ama bangır bangır çalan müzik yüzünden zili duyamıyorlar.'' ''Alf Gunnerud'u diyorum. Dördüncü katta oturan anahtarcı, kapıyı açar mısınız?''
''Saat gece yarısını geçti.''
''Özür dilerim, Alf'a söylerim, müziğin sesini kısar.''
Harry bekledi, kilit vızıldadı. Harry basamakları üçer üçer çıktı. Dördüncü katta durup kulak kabarttı. Ama küt küt atan kalbini duydu sadece. İki kapıdan birini seçmesi gerekiyordu. Kapılardan birine gri bir kartona keçeli kalemle yazılmış Andersen yazısı yapıştırılmıştı. Diğer kapı ise yazısızdı. Planın en kritik kısmı buydu. Harry tek bir kilidi bütün apartmanı ayağa kaldırmadan açabilirdi muhtemelen. Ama Alf'ın kapısında birden fazla Lasses M'den as kilidi varsa sorun çıkardı. Kapıyı baştan aşağı inceledi. Kapıda güvenlik servisi veya yardım hattı çıkartması yoktu. Matkaba dayanıklı güvenlik kilidi yoktu. Çift pidli hırsız geçirmez iki silindir yoktu. Eski bir yale silindir anahtar vardı sadece. Çocuk oyuncağıydı. Harry ceket kolundaki levyeyi çıkardı. Levyenin ucunu kapıyla çerçevenin arasına, kilidin aşağısından sıkıştırırken duraksamadı. Bu iş neredeyse fazla kolaydı ama düşünecek zaman yoktu, seçme şansı da. Kapıyı kırarak açmadı, yalnızca aralığını biraz genişletip Einstein'ın banka kartını araya soktu. Yaslanarak kapıyı biraz itti ve ayağını alt kenara dayadı. Levyeyi biraz daha itip kartı iyice içeri sokarken kapı menteşeleri gıcırdadı. İçeri girip kapıyı ardından kapadı. Kapıyı açması 8 saniye sürmüştü. Buzdolabı uğultusunu ve komşunun televizyonundan gelen sitcom kahkahalarını duyuyordu. Harry zifiri karanlıkta kulak kabartırken derin derin nefes almaya çalıştı. Dışarıdan geçen arabaların seslerini duyabilmesi ve soğuk bir esinti hissetmesi dairenin pencerelerinin eski olduğunu gösteriyordu. Ama en önemlisi evde birinin olduğunu belli eden bir ses yoktu. Harry ışık düğmesini buldu. Hol'ün kesinlikle tadilata ihtiyacı vardı. Oturma odasının da boyanmaya. Mutfak berbattı. Dairenin içi güvenlik önlemlerinin yetersizliğini açıklıyordu. Daha doğrusu içinin boşluğu. Alf Gunnerud'un hiçbir şeyi yoktu. Harry'nin sesini kısmasını söyleyebileceği bir müzik seti bile yoktu. İki kamp sandalyesi, yeşil bir sehpa, her tarafa saçılmış giysiler, yorganlı ama çarşafsız bir yatak hariç burada birinin yaşadığına dair bir iz yoktu. Harry Öştein'in getirdiği bulaşık eldivenlerini takıp sandalyelerden birini hole götürdü. Sandalyeyi 3 metre yükseklikteki tavana kadar uzanan dolapların önüne koyup üstüne çıktı ve kolçağına bir ayağıyla ihtiyatla bastı. Tam o sırada telefon çaldı. Kamp sandalyesi birden kapanıverince Harry gürültüyle yere düştü.
29. ayrımın sonu. Sayfa 416.